Öğretmen adayları için tamamı konu anlatımlı KPSS eğitim bilimleri. 6. kaset 2. yüz. Sayfa 214. 10. Hayat bilgisi dersinde taşıtlar ve trafik ünitesinde kırmızı ışıkta durmazsa tehlike ile karşılaşabileceğini öğrenen öğrencinin, köyün trafosu üzerindeki kırmızı uyarı işaretinden dolayı trafoya yaklaşmaması hangi değişkenle açıklanabilir? A. Tam öğrenme. B. Uyarıcı genellemesi. C. Tepki genellemesi. D. İpucu. E. Pekiştireç. Yanıt C. 11. Planlama ifadesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun olmaz? A. Güven verir. B. Yansıtıcı düşünce sağlar. C. Öğretim sürecini örgütler. D. Deneyimli öğretmenler için gereksizdir. E. Öğretmene yol gösterir. Yanıt D. 12. 1. Ölçme araçlarını hazırlama. 2. Öğretim kaynaklarını seçme. 3. Hedef ve hedef davranışları belirleme. 4. İçeriğin organize edilmesi. 5. Ön koşul öğrenmeleri belirleme. Öğretimi planlama süreci hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2, 4, 5, 3. B. 3, 5, 4, 2, 1. C. 1, 2, 4, 3, 5. D. 3, 4, 5, 1, 2. E. 2, 4, 1, 3, 5. Yanıt B. 13. Öğrenme ürünlerini etkileme gücünde olan dil ve okuduğunu anlama yeteneği, mantıksal düşünme gücü gibi öğrenci nitelikleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Bilişsel giriş davranışları. B. Güdü. C. Tutum. D. İhtiyaç. E. İşaret. Yanıt A. 14. Öğretim etkinlikleri hangi süreçle sonuçlanır? A. Planlama. B. Uygulama. C. Değerlendirme. D. Dönüt. E. Öğretim stratejileri. Yanıt C. 15. Öğretim etkinlikleri planlanırken temele hangi değişken alınmalıdır? A. Öğretmen. B. Öğrenci. C. İçerik. D. Materyal. E. Okul. Yanıt B. Not. Bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, şans başarısı dışında, diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Öğrenme-öğretme modelleri. Bireysel öğretme modelleri. Programlı öğrenme. Skinner tarafından yaygınlaşması sağlanmıştır. Davranışçılık temele alınmış olup pekiştirme kuramının pek çok ilkesini kapsamaktadır. Temel ilkeleri şunlardır. 1. Küçük adımlar. Bilgi birimlerinin küçük ünitelere ayrılıp biri öğrenildikten sonra diğerine geçilecek şekilde örgütlenmesi. Örneğin yabancı dil kitaplarında ünitelerin sıralanışı. 2. Açık tepki. Öğrenci kendinden beklenen tepkiyi açıkça belirtmelidir. Böylece açık olarak gösterilen tepki doğruysa pekiştirilir, yanlışsa düzeltilir. Öğrenci, TBMM'nin hangi tarihte açıldığının yanıtını net biçimde vermelidir. Vereceği 1920'lerde veya 20. yüzyılın ilk çeyreği yanıtları, net olamayan ve yanlış olan yanıtlara örnektir. 3. Anında dönüt. Öğrencinin tepkisinin doğruluğu ve yanlışlığının anında bildirilmesidir. Örneğin beden eğitimi dersinde düzen alıştırmaları içinde öğrencinin sağa ve sola yaptığı dönüşlerin sonucunun anında öğrenciye bildirilmesidir. Fiş cümlesinin yazım sonucunun öğretmeni tarafından öğrenciye bildirilmesi bir diğer örnek olabilir. 4. Kendi hızıyla ilerleme. öğrencinin kendi öğrenme hızına göre üniteler arasında geçiş yapmasıdır. İlk okuma yazma dersinde bazı öğrencilerin Ali bak veya Ali ata bak fiş cümleleriyle çalışırken, bazı öğrencilerin oya okula koş ve benzeri gibi daha ileriki fiş cümleleriyle çalışmaları örnek olarak verilebilir. Doğrusal ve dallı olmak üzere iki tür öğrenme programı bulunur. Bilgisayar destekli öğretim. Öğrencilerin bilgisayar programları aracılığıyla öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmeleri hakkında öğrencilerin anında dönüt alıp kendini değerlendirebildiği modeldir. Bilgisayar destekli öğretim programının temel özellikleri, yapılandırmış eğitim programının uygulanması, öğrencinin kendi hızında ilerlemesine olanak sağlaması, anında pekiştirme, dönüt, düzeltme sunularak öğrencinin öğrenmelerini kontrol edebilmesini sağlaması, öğrencinin performansını anında ölçerek öğrenciyi bilgilendirmesidir. Grupla öğretim modelleri. Carroll'un okulda öğrenme modeli. Carroll, her öğrenciye ihtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme olanakları sağlandığında tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşacağını savunmuştur. Modelin temel ögeleri şunlardır. 1. Yetenek. Bir öğrenme birimini en iyi öğrenme koşullarında öğrenmek için gerekli zaman miktarıdır. 2. Öğretimden yararlanma yeteneği. Öğrencinin belli bir öğrenme biriminden yararlanma için hazır oluşudur. Ön koşul öğrenmelere sahip olan daha kolay öğrenirken, ön koşul öğrenmelere sahip olmayanların bu eksikliğinin giderilmesi gerekir. Bilgisayarda, PowerPoint programında sunu hazırlayabilmek için hiç değilse bilgisayar okur yazarı olunmasının gerekirliği örnek olarak gösterilebilir. 3. Sebat. Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye ayırdığı zaman miktarıdır. Bu durum güdülenme ile ilişkilidir. Örneğin KPSS sınavında kendini başarılı olmak zorunda hisseden öğrencinin 3. sınıftan itibaren sınava hazırlanma çalışmalarına başlaması. 4. Fırsat. Öğrenme-öğretme etkinlikleri için verilen zaman miktarı. Öğretmenin Türkçe dersinde 6. sınıf öğrencilerine İstiklal Marşı'nın ezberlenmesi için 15 gün gibi yeterli süre vermesi örnek olarak verilebilir. 5. Öğretimin niteliği. Yeteneğe bağlı olan sürenin dışında ek zaman gerektirmeyecek öğrenme etkinliklerini betimlemektedir. Ek zaman gerektirmemesi için öğrenme birimlerinin her öğrenciye uygun gelecek şekilde seçilmesi, düzenlenmesi ve açıklanmasıdır. Yine Türkçe dersinde ezberden şiir okuyabilme hedefine yönelik planlama sürecinde bazı öğrencilere kısa, bazı öğrencilere uzun şiirler vermemiz örnek olarak verilebilir. Bloom'un tam öğrenme modeli. Bloom, ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir. Model, insanlar arasındaki öğrenme düzeyi farklılıklarının temel nedeninin doğuştan getirilen özellikler olmaktan çok, okullardaki öğrenme-öğretme özellikleri ve diğer çevresel etmenler olduğunu ileri sürer. Bu modelde öğrenme ürünlerini etkileyen 3 temel faktör vardır. 1. Öğrencinin yeni kazandırılacak hedef davranışları öğrenebilmesi için gerekli olan ön öğrenmelere sahip olma derecesi. 2. Öğrencinin kendini öğrenmeye verme, öğrenmeye istek ve ihtiyaç duyma ve öğrenme için çaba harcama derecesi. 3. Uygulamaya dönüşen haliyle öğretimin, öğrencinin ihtiyacına uygun olma, onun için anlamlı, etkili ve yeterli olma derecesi. Öğrenme düzeyini belirleyen değişkenler iki grupta tanımlanmaktadır. Birincisi, öğrenciye bağlı olan değişkenlerdir. Bu değişkenler, öğrenci bilişsel ve duyuşsal giriş davranışlarıdır. İkincisi, öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan değişkenler. Bunlar da ipuçları, katılım, pekiştirme, dönüt, düzeltmedir. İpucu, işaret. Öğrenme, öğretme sürecinde öğrenciye neyi öğreteceğini, bunların için ve nasıl öğreneceğini gösteren mesajların tümüne denir. Bu mesajlar sözlü, yazılı, görsel metin, model, numune, soru ve benzeri olabilir. Katılma. Öğrencinin istenen davranışı kazanması için kendine sağlanan ipuçlarıyla belli bir düzeyde açık ya da örtük olarak etkileşmesi ve bu çabayı davranışı kazanıncaya kadar sürdürmesidir. Öğrencinin gözlenebilecek biçimde katılmasına açık katılma denirken, gözlenemeyecek biçimde katılmasına örtük katılma denir. Pekiştirme, davranışın tekrar edilme sıklığını arttırma işlemidir. Bu işlemde kullanılan uyarıcılara pekiştireç denir. Dönüt ve düzeltme. Dönüt, öğrenciye öğrenmelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında verilen mesajların bütünüdür. Öğrenme sonuçlarıyla elde edilen bilgi, her öğrencinin eksik davranışını tamamlama ve yanlış davranışını düzeltme çalışmalarını yönlendirmektedir. Tam öğrenme modelinde izlenecek adımlar. 1. Öğrenme ünitelerinin belirlenmesi. İlk iş, belirtge tablosunun hazırlanmasıdır. Gerek ünitelere verilecek ağırlık, gerekse düzey belirleme değerlendirmesi için yol gösterici olacaktır. Belirtge tablosu. Hangi hedefleri, hangi ünitede, hangi ağırlıkta kazandıracağımıza ve yoklayacağımıza yol gösteren tablodur. Bir ünitenin kapsadığı konularla bu konularda kazandırılacak hedef davranışları gösteren iki boyutlu tabloya ünite analiz tablosu adı verilir. Ünite analiz tablosu, belirtge tablosunun bir satırının alınıp açılmış halidir. Eğitim programları ve öğretimi dersi belirtge tablosu. Eğitimin hedefleri. Bilgi 2 yıldız, kavrama 2 yıldız. Öğrenmenin koşulları. Bilgi 1 yıldız, kavrama 1 yıldız, uygulama 2 yıldız, analiz 1 yıldız. Öğretme-öğrenme ortamı. Uygulama 2 yıldız, analiz 2 yıldız, sentez 2 yıldız, değerlendirme 1 yıldız. Öğretim planları. Uygulama 1 yıldız, sentez 2 yıldız, değerlendirme 2 yıldız. Ölçme, değerlendirme. Bilgi 1 yıldız, kavrama 1 yıldız, uygulama 1 yıldız, analiz 1 yıldız, sentez 1 yıldız, değerlendirme 2 yıldız. Öğretme, öğrenme ortamı, ünite analiz tablosu. Öğretim malzemesi. Uygulama, hedeflere uygun model ve numune seçme. Analiz, materyalin özelliklerini belirleme. Sentez, materyal üretme, değerlendirme, eleştirme. Öğretme durumu ve etkileşim. Uygulama, öğretme durumunda giriş etkinlikleri sunma, analiz, etkileşim örüntüsünü belirleme, sentez, ders planlama. İşaret ve açıklamalar. Uygulama, eğitim durumunda geliştirme aşamasında işaret sunma, analiz, işaretleri tespit etme. Katılma, pekiştirme. Uygulama, örnek pekiştirme sunma, analiz, pekiş, belirleme. Dönüt ve düzeltmeler. Uygulama, öğrenme ortamında çeşitli dönüt sunma, analiz, düz teşhis etme. 2. Her bir ünitenin öğrenilebilmesi için gerekli ön koşul davranışlar belirlenmelidir. 3. Yeni bir ünite ve dersin öğretimine geçmeden önce, öğrencilerin ön koşul davranışlara sahip olup olmadıkları uygulanacak bir bilişsel giriş davranışları testiyle belirlenmelidir. 4. Bilişsel giriş davranışlarının sonucuna göre eksik olan davranışlara yönelik tamamlama öğretimi gerçekleştirilmelidir. 5. Tamamlama öğretiminden sonra yeni ünite ile ilgili hedef davranışların kazandırılmasına yönelik öğrenme-öğretme etkinliklerine geçilmelidir. 6. Ünitede yer alan tüm davranışların öğretimi gerçekleştikten sonra izleme testi verilmelidir. 7. İzleme testlerinin sonuçlarına göre istendik ölçütlere ulaşamayan öğrencilere ek öğretim etkinliklerinin uygulanması. 8. Ek öğretim sürecinden sonra paralel izleme testi uygulanarak tam öğrenme ölçütlerine ulaşıp ulaşmadıkları belirlenmelidir. 9. Öğrenciler tam öğrenme ölçütlerine ulaştıktan sonra ikinci üniteye geçilmelidir. Probleme dayalı öğrenme. Küçük öğrenci gruplarında 5-6 kişi, özel öğretici, ilgili alanda rehberlik edebilecek yeterlikte bilgiyle donanık, eşliğinde belli sürelerdeki oturumlarla gerçekleştirilen öğrenme oturumlarıdır. Program belli hedefleri içeren modüller şeklinde küçük birimlere ayrılmıştır. Özel öğreticinin rehberliğinde önce problem sunulur, küçük grup tartışmalarıyla problemin temel çerçevesi belirlenir. Öğrencilerin problemin çözümüne yönelik olarak bağımsız öğrenme yollarını kullanarak topladıkları bilgileri bir süre sonra gruba sunarlar. Grup üyeleri belirlenen çözüm yollarını tekrar tartışarak probleme yönelik çözüm üretirler. Oturumları yöneten kişi problemleri çözen kişi değil, problemlerin çözümünde rehberlik eden kimse rolündedir. Problem, ilgili alanda uzman olan bir ekip tarafından senaryo biçiminde kaleme alınır. Öğrenciler senaryo metni içinde problemle karşı karşıya kalır. Öğrenciler problem çözme aşamalarına göre öğrenme etkinliklerini sürdürmektedirler. Öğrencilerin değerlendirmeleri ise sürece yönelik olan performans değerlendirme biçiminde olmaktadır. Yerleşik durumlu öğrenme. Yerleşik durumlu öğrenme modelinin, öğrencilerin gerçek yaşamda bir problemle karşı karşıya kaldıklarında, okulda öğrendikleri bilgi ve becerilerin problemleri çözmekte yetersiz kalması üzerine geliştirildiği ileri sürülmüştür. Gerçekten de öğretmenlik eğitimi veren fakültelerden mezun olanların atandıkları okullarda karşılaştıkları sorunları ve yakınmalarını içeren birçok çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle model, okul öğrenmelerinin mümkün olduğunca gerçek koşullara benzer ortamlar içinde gerçekleşmesini istemektedir. Bilişsel çıraklık. Yerleşik öğrenme modelinin uygulanmasını kolaylaştırabilecek bir önlem olarak ele alınmaktadır. Bilişsel çıraklığın öğrencinin bir uzmanı gözleyerek başladığı ve uzmanın giderek azalan desteğiyle o işi kendi başına, hatta kendi biçimiyle yapabildiği bir öğrenme süreci olduğu söylenebilir. Örneğin oto tamircileri, berber ve kuaför çırakları bu modele göre yetişip ustalaşmaktadır. Çıraklık ve bilişsel çıraklıkta 6 önemli süreç vardır. Model olma. Müzik dersinde blok flütü tutuş ve temiz ses çıkarmayı gösteren öğretmenin kritik davranışları, sınıfın duyacağı biçimde seslendirmesi örnek olarak verilebilir. Çalıştırma. Öğretmenin öğrencilerini flüt çalarken gözlemleyip dönüt verme sürecidir. Destekleme. Öğretmenin öğrencinin zorlandığı noktalarda yardım etmesi ve beceriyi kendi başına yapacak biçimde desteklemesini içerir. Öğrencinin flütü çalarken, kalın do sesini çıkarırken serçe parmağını kontrol etmekte zorlanması üzerine, öğretmenin flütü döndürmesi örnek olarak verilebilir. İfade etme. Öğretmenin öğrencisinin sergilediği flüt çalma becerisinin gelişimini ve çözdüğü problemleri kendisine bildirmesi. Yansıtma. Öğrencinin beceriyi sergilerken karşılaştığı güçlükleri, arkadaşları ve uzman modeli ile karşılaştırması. Öteleme. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirdikleri aşamadır. Müzik dersinde kendi kendine yeni parçalar çalabilir hale gelme, bir berber çırağının herhangi bir saçı ustası olmadan kesebilir hale gelmesi örnek olarak verilebilir. Beyne dayalı öğrenme. Temel amacı beynin temel kurallarını açıklamak ve öğretme süreçlerini bu kurallara göre düzenlemektir. Öğrencilerin bütün sistemlerini ve doğal meraklarını işe koşabilecekleri, fiziksel hareketlere uygun, sosyal etkileşime açık, uygulama olanakları sunan, dillerini ve yaratıcılıklarını kullanmaya elverişli öğrenme-öğretme süreçleri hazırlanmasını önermektedir. Uygulanması, orkestralandırılmış daldırma. Öğrencilere zengin ve karmaşık yaşantılar sunarak, bilginin kaynağından alınıp öğrencilerin zihinlerinde yaşama geçirilmesi sürecidir. Bilgilerin bütünleştirilmesi, haritalar oluşturarak bilinenle bilinmeyenlerin ilişkilendirilmesi önemlidir. Bireyin ana dilini zengin ve birbirinden farklı ortamlarda öğrenmesi örnek gösterilebilir. Dingin uyanıklık. Öğrenenin öğrenme birimiyle güven içinde etkileşime girmesidir. Bir atletin yarışmayı kazanabilmesi için hem yeterince heyecanlı hem de yeterince dingin olması gibi sınıf atmosferi öğretici tarafından sağlanmalıdır. Bunun için öğretmen sınıfta içten olmalı, konuları akıllıca sıralamalı, önemli projeleri seçmeli, sınıfı sakinleştirici teknikler kullanmalı, değerlendirirken gerginlik yaratmamalı, düzenli ve yaratıcı olmalıdır. Aktif işleme. Bilginin öğrenen tarafından kişisel olarak anlamlı ve tutarlı yollarla bütünleştirilmesi ve içselleştirmesidir. Öğrencinin bilginin anlamını kendisi için araştırması ve yeni yapıları oluşturmasıdır. Bir diğer ifadeyle, öğrenci sürekli olarak yeni öğrenilenlerin kendisine ne ifade ettiğini sorgulamasıdır. Bu sorgulama sürecinde kendinin olduğu kadar başkalarının da kendisi hakkındaki dönütlerinden yararlanmasıdır. Öğretme stratejileri. Buluş yoluyla öğrenme. Brunner. Öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir öğretim yaklaşımıdır. Brunner'a göre öğretmenin rolü önceden paketlenmiş bilgiyi öğrenciye sunmaktan çok, öğrencinin kendi kendine öğrenebileceği ortamı oluşturmaktır. Öğretmen kavramları, ilkeleri kendi vermek yerine öğrencileri deney yapmaya, ilkeleri kavramları bulmaya teşvik etmelidir. Öğrenci bir kavramı, ilkeyi bulmaya, problemi çözmeye uğraşıyorsa, öğrenciye zaman ve gerektiğinde ipuçları verilerek öğrencinin problemi kendi kendine çözmesi sağlanmalıdır. Yapılandırılmamış buluş. Planlanmamış doğal bir ortamda kavram, ilke veya bir probleme çözümü bireyin kendi kendine bulmasıdır. Arşimet'in hamamda altının özgül ağırlığını bulması örnek olarak verilebilir. Yapılandırılmış buluş, hedef ve davranışların açıkça belirlenip gerekli örnek olan olmayan durumların hazırlanıp basitten karmaşığa öğrencinin ilgisini sürdürecek şekilde örneklerin sıralandığı, zamanı dikkatlice planlamanın dikkate alındığı öğretim stratejisidir. Buluş yoluyla öğretimin adımları. 1. Öğretmenin örnekleri sunması. 2. Öğrencilerin örnekleri betimlemesi. 3. Öğretmenin ek örnekler vermesi. 4. Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi, öncekilerle karşılaştırması. 5. Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması. 6. Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırması. 7. Öğretmenin öğrencilerin teşhis ettikleri ilke, ilişki, özellikleri vurgulaması. 8. Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri, özellikleri ifade etmeleri. 9. Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi. Tüm basamakların adım adım izlenmesi bir koşul değildir. Öğrencinin tanım, ilke, genellemelere ulaşmasını sağlamak, örnek olan olmayan durumları analiz etmelerine yardımcı olmak temel koşuldur. Alış sunuş yoluyla öğrenme. Ausubel. Ausubel, öğrencinin hangi bilginin önemli, hangisinin problemi çözmede ipucu oluşturduğunu bilemediğinden, Brunner'in iddia ettiği gibi bilgiyi keşfederek değil kendine sunulanı alma yoluyla kazanabileceğini ileri sürmüştür. Kavram, ilke ve fikirlerin öğretmen tarafından organize edilerek sunulmasını, öğrencilerin de sunulan bilgiyi anlamlı biçimde öğrenmesi gerektiğini savunmuştur. Herhangi bir konu alanı ile ilgili ön öğrenmeler yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlandığı durumlarda kullanılan etkili bir stratejidir. Alış sunuş yoluyla öğretimin aşamaları. 1. Öğrencileri öğrenme hedeflerinden haberdar etme ve öğrencilerin dikkatini çekme. 2. Ön koşul öğrenmeleri gözden geçirme. 3. Kazandırılacak hedef davranışlarla ilgili uyarıcı materyali sunma. 4. Öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme. 5. Öğrencilerin bağımsız alıştırma yapmalarını sağlama. 6. Performansı değerlendirme ve dönüt verme. 7. Kalıcılığı ve transferi sağlama. Dersi gözden geçirerek gelecek derste yapılacakları belirleme. Araştırma, inceleme yoluyla öğretim stratejisi. Bir tür problem çözme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğrenci problemi tanımlar, çözüm için denenceler, geçici çözüm üretir, denenceler için veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşır. Böylece öğrencinin gelecekte karşılaşacağı problemlerin çözüm yollarını da öğreneceği ileri sürülmüştür. Bir ya da iki ders saatini içerecek bir planlama sürecinden çok, birkaç haftalık olarak planlanması uygun olacaktır. Örneğin, çeşitli bitkilerin değişik koşullarda çimlenme hızlarının belirlenmesine yönelik problemi, öğrencilerin sonuçlandırması birkaç hafta alacaktır. Araştırma-inceleme yaklaşımının aşamaları 1. Problemin hissedilmesi, tanımlanması 2. Denencelerin kurulması 3. Verilerin toplanması 4. Verilerin analizi ve denencelerin sınanması. Tartışma stratejisi. Başarılı tartışmanın temelini dikkatli planlama oluşturur. Bu nedenle öğretmenin dikkatli bir biçimde konuyu örgütlemesi gerekir. Diğer bir ifadeyle tartışmanın sınırları belirlenmelidir. Aksi takdirde karışıklık ve kopukluk oluşur. Bu yaklaşımda karşılaşılan en büyük problem öğrencilerin tartışılan konudan uzaklaşmalarıdır. Yararları 1. Liderlik becerisini geliştirir. 2. Grubun katkılarını özetlemeyi sağlar. 3. Fikir birliğine ulaşmayı kolaylaştırır. 4. Dinleyicilik özelliği gelişir. 5. Çelişkileri uzlaştırır. 6. Yorumlama becerisi geliştirir. 7. Bireysel öğrenme gücü gelişir. 8. Analiz, sentez, değerlendirme gücü gelişir. Planlanması. 1. Tartışmanın hedefi belirtilmelidir. 2. Tartışma tekniklerine karar verilmelidir. Panel, sempozyum, büyük veya küçük tartışma tekniklerinden hangisi seçilmelidir? 3. Gerekli zaman belirlenmeli. 4. Tartışanın sonunda sonuçların özetlenmesi, raporlaştırılmasına karar verilmelidir. 5. Seçilen tartışma tekniğinin yapısına göre sonucun bağlanmasına ve değerlendirilme biçimine karar verilmelidir. İşbirlikli öğrenme. Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir. En önemli özelliği öğrencilerin hem kendilerinin hem de arkadaşlarının öğrenme kapasitelerini sonuna kadar geliştirmeye çalışmalarıdır. Her küçük grup çalışması işbirlikli öğrenme değildir. İşbirlikli öğrenme grupları oluşturulurken dikkat edilecek noktalar şunlardır. Gruplar 2 ile 6 kişilik üyelerden oluşmalı. Ortak çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için gruplar çift sayılı üyelerden oluşturulmalıdır. Sınıf mevcudu dikkate alınarak gruplar farklı cinsiyetlerden oluşmalıdır. Gruplarda farklı başarı düzeyinden öğrenciler yer almalıdır. Örneğin sınıfın en başarılı öğrencisi ile en az başarılı öğrencisi aynı grupta yer alması gibi. Grup üyeleri farklı sosyokültürel özellikleri taşıyan öğrencilerden oluşmalıdır. Gruplar oluştuktan sonra grup üyelerinin kaynaşmasını sağlamak için kendilerine grup adı, grup amblemi, grup jingle'ı üretmeleri söylenir. Birçok işbirlikli öğrenme tekniği bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı burada verilmiştir. İşbirliği için gerekli koşullar. 1. Grup ödülü ortak ürün. Basketbol takımında başarının ekibe ait olması. 50 sayı atmanıza rağmen takımınız kaybettiğinde siz de kaybetmiş olursunuz. 2. Olumlu bağımlılık. Takımda maçın kazanılması için herkesin birbirine ihtiyaç duygusu içinde olması, pivotun oyun kurucuya, top taşıyıcıya, oyun kurucunun rebound'a olan ihtiyacı gibi. 3. Bireysel değerlendirilebilirlik. Gözlemcilerin her oyuncuyu bireysel değerlendirmesi, not vermesi. Takım kazansa da kaybetse de herkes bireysel olarak katkısı oranında puan alır. Her zaman ortalama 20 sayı atanın 22 sayı atması dikkat çekmezken, ortalaması 10 olan bir oyuncunun 20 sayı atması takımın başarısında dikkat çeker. 4. Yüz yüze etkileşim. Takım oyuncularının baş başa vererek birbirlerini motive edecek etkinliklerde bulunmaları. 5. Sosyal beceriler. Takım oyuncularının antrenman ve maçlarda birbirlerine olan hoşgörüleri örnek olabilir. 6. Grup sürecinin değerlendirilmesi. Her bir oyuncunun maçlar boyunca sağladığı katkılarının değerlendirilmesidir. Maçlardaki sayı, rebound, top çalma ve benzeri istatistiksel rakamlar örnek olarak verilebilir. 7. Eşit başarı fırsatı. Sezon başındaki ve sonundaki istatistiksel rakamlar verilerek her oyuncunun takıma olan katkısının değerlendirilmesi örnek olarak verilebilir. Okul işbirliği gruplarında ise öğrencinin gruba katılmadan önceki başarı düzeyi ile işbirliği grubuna katıldıktan sonraki başarı düzeyinin karşılaştırılması örnek olarak verilebilir. İşbirliğine dayalı öğrenme teknikleri. Birlikte öğrenme. Bu teknik, öğrencilerin bir tek ürün ortaya koymak için grup halinde çalışmaları, düşüncelerini, malzemelerini paylaşmaları, sorularını öğretmenden önce birbirlerine sormaları ve grup ediminin ödüllendirilmesini içerir. Birlikte öğrenme tekniğinin aşamaları. 1. Öğretimsel hedeflerin belirlenmesi. 2. Grup büyüklüğüne karar verme, 2 ile 6 kişi arasında değişmesi. 3. Öğrencilerin gruplara ayrılması. Cinsiyet, sosyoekonomik düzey, başarı ve benzeri özelliklerin göz önüne alınarak heterojen grupların oluşturulması. 4. Sınıfın düzenlenmesi. Sınıfta öğrencilerin birbirlerine yakın grupların uzak oturtulmaları. 5. Öğretim malzemelerinin bağımlılık yaratacak biçimde planlanması. Grup içinde her iki kişiye bir materyal verilmesi gibi. 6. Bağımlılığı sağlamak için grup üyelerine roller verme. Özetleyici, denetleyici, malzemeci, özendirici, bağ kurucu, gözlemci, araştırıcı gibi. 7. Akademik işin açıklanması. 8. Olumlu amaç bağımlılığının yaratılması. Gruplarda ortak bir ürün istenmesi ya da ortak ödül verileceğinin söylenmesi. 9. Bireysel değerlendirme. Sınavların bireysel olarak değerlendirilmeleri veya gruptan rastgele seçilen bir öğrenciye grup ürününe yönelik soru sorularak tüm grubun değerlendirilmesi. 10. Gruplar arasında işbirliğinin sağlanması. İşi biten grubun diğer gruba yardımcı olması gibi. 11. Başarı için gerekli ölçütlerin açıklanması. 12. İstendik davranışların belirlenmesi. Sessiz konuşma, katılma, öz eleştiri ve benzeri. 13. Öğrenci davranışlarının yönlendirilmesi. 14. Grup çalışmasına yardımcı olma, öğretmenin rehberlik yapması. 15. İşbirliği becerilerini öğretebilmek için bir araya gelme. İşbirliği becerilerine sahip olmayan öğrencilere öğretmenin sınırlı desteği. 16. Dersi sona erdirme. Özetleme etkinlikleri ve öğrencilerin öğrendiklerini nerede kullanacaklarını açıklamaları. 17. Öğrenci öğrenmesini nitel ve nicel olarak değerlendirme. 18. Grubun ne kadar iyi çalıştığının değerlendirilmesi. 19. Akademik çelişkileri oluşturma. Öğrenci takımları başarı bölümleri. Bu teknikte öğrencilerden beklenen takım halinde bir ürün ortaya koymaları değil, takım halinde istendik öğrenmeleri gerçekleştirmeleridir. 1. Sunum. Öğretmen tarafından bir derse yönelik sunumun gerçekleştirilmesi. 2. Takımlar. Heterojen olarak dörder kişiden oluşan grupların çalışma yaprakları üzerinde çalışmaları. 3. Sınavlar. Birkaç oturumda bir bireysel olarak gerçekleştirilir. 4. Bireysel ilerleme puanları. Her öğrenci grubuna eşit derecede katkıda bulunma hakkına sahiptir, ancak bunu önceki durumuna göre gelişme göstermezse yapamaz. Her öğrencinin önceki sınavlardan elde ettiği puanlara dayalı olarak elde edilen bir temel notu vardır. Öğrenci bu notu aştığı anda grup puanına katkıda bulunabilir. 5. Takım ödülü. Önceden belirlenen ölçütlere ulaşanların ödüllendirilmesi. İşbirliği, işbirliği. Bu yöntemin dayandığı temel sayıltı, bir kişinin merakını izlemenin, yeni yaşantılar geçirmenin ve bunu başkalarıyla, özellikle arkadaşlarıyla paylaşmanın zevkli olduğudur. 1. Öğrenci merkezli sınıf tartışması. Öğrencilerin ilgi duydukları, merak ettikleri noktaları açıklamaları. 2. Öğrenci takımlarının seçimi. 3. Takımların oluşturulması. 4. Takım konusunun seçimi. Her grubun tartışmalar sonucu belirlenen konulardan ilgi duyduğu konuyu seçmesi. 5. Bireysel konuların seçimi. Her üyenin grubun aldığı ana konunun alt konularından birini seçmesi. 6. Mini konuların hazırlanması. Her öğrencinin kendi konusunu kaynaklardan hazırlaması. 7. Mini konuların sunumu. Her öğrencinin konusunu gruba sunması. 8. Takımların sunum için hazırlanması. Mini konuların birleştirilerek grup konusunun oluşturulması. 9. Takım sunumları. Sunum grubun kontrolünde tüm sınıfa yapılır. 10. Değerlendirme. Çok yönlü değerlendirme süreci işe koşulur. Birleştirme. Tüm grupların aynı üniteyi öğrendiği, ünitenin gruplardaki üye sayısı kadar alt konulara ayrılarak, gruptaki her üyenin bir alt konuyu alıp hazırlandığı ve arkadaşlarına öğrettiği tekniktir. Aşamaları: 1. Gruptaki öğrenci sayısı kadar konunun alt bölümlere ayrılması. 2. Her öğrencinin kendi konusuna hazırlanması. 3. Aynı konuyu alanların uzmanlık gruplarında bir araya gelmesi. 4. Grupta yer alan öğrencilerin sırayla konusunu arkadaşlarına öğretmesi. 5. Öğrencilerin bireysel olarak sınava girmeleri. Birlikte soralım, birlikte öğrenelim. Öğrencilerin bir konuyla ilgili soru hazırlaması, birbirlerinin yaptığı çalışmaları düzeltmesi ve sınıfta tartışmaya yer verilmesi gibi etkinliklerin öğretim sürecinin etkililiğini arttırdığından yola çıkılarak geliştirilmiş bir tekniktir. 1. Grupların oluşturulması. ideal büyüklüğü 3-4 kişi olmakla birlikte 6 kişiye çıkabilir. 2. Okuma etkinlikleri. Metnin öğrenci tarafından bireysel olarak okunması. 3. Öğrenci sorularının hazırlanması. Metinle ilgili en az kavrama düzeyinde soru hazırlanması. 4. Grup sorusunun hazırlanması. Bireysel soruların tartışılarak grup soru ya da sorularının belirlenmesi. 5. Grup sorularının rastgele seçilen gruplara gönderilmesi. 6. Grup sorularının yanıtlanması. Her grupta yanıt için tartışmanın açılması. 7. Yanıtların sınıfa sunulması. Yanıtlayıcının öğretmen tarafından seçimiyle grup yanıtının alınması. 8. Grup sunumunun değerlendirilmesi. Bunun için değerlendirme formu geliştirilebilir. 9. Grup sürecinin değerlendirilmesi. Her grup üyesinin kendini değerlendirmesidir. 10. Bütün sınıf tartışması. 11. Sınama, bireysel olarak sınava alınma. Öğretim ilke ve yöntemleri. Test 2. 1. Programlı öğrenme modeli aşağıda verilen bilim insanlarının hangisi tarafından geliştirilmiştir? A. Pavlov, B. Gagne, C. Skinner, D. Bloom, E. Carroll. Yanıt C. 2. Programlı öğrenme modeline göre öğrenme-öğretme etkinlikleri düzenlenmenin hangi grup öğrenciler üzerinde en etkili sonucu doğurması beklenir? A. Özel eğitim alan öğrenciler, B. Meslek lisesi öğrencileri, C. İlk öğretim öğrencileri, D. Okul öncesi öğrenciler, E. Genel lise öğrencileri. Yanıt A. 3. Bilgisayar destekli öğretim hangi öğrenme modeli temele alınarak hazırlanmıştır? A. Tam öğrenme, B. Okulda öğrenme modeli, C. Probleme dayalı öğrenme, D. Yerleşik öğrenme, E. Programlı öğrenme. Yanıt E. 4. Tam öğrenme modelinin ilk aşaması olan öğrenme ünitelerinin belirlenmesine yardımcı olan bir tarafta hedefler, bir tarafta ünitelerin yer aldığı tabloya ne ad verilir? A. Analiz tablosu, B. Anlam çözümleme tablosu, C. Çalışma tablosu, D. Belirtge tablosu, E. Değerlendirme tablosu. Yanıt D. 5. Ünite analiz tablosunda aşağıdaki bilgilerin hangisi yer almaz? A. Tüm ünitelerin adları, B. Ünitenin hedefleri, C. Ünitenin hedef davranışları, D. İlgili ünitenin ana konuları, E. İlgili ünitenin alt konuları. Yanıt A. 6. Tam öğrenme modelinde bilişsel giriş davranışları testi ne zaman uygulanır? A. Öğretim süreci esnasında, B. Öğretim süreci sona erdiğinde, C. Öğretim süreci başlamadan, D. Öğretim süreci planlandıktan sonra, E. Dönem sona erdiğinde. Yanıt C. 7. Tam öğrenme modelinde ek öğretim sürecinin uygulanmasından sonra paralel izleme değerlendirmesi uygulamanın nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Değerlendirme yapmak, B. Öğrencilere not vermek, C. Ünitenin etkililiğini belirlemek, D. Öğrenci başarı düzeylerini belirlemek, E. Diğer üniteye geçebilmek için öğrenme düzeyini belirlemek. Yanıt B. 8. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme özellikleri arasında yer almaz? A. Öğretmenin rehber konumda olması, B. Senaryo kullanılması, C. Sınıf içi öğrenme ile sınırlı olması, D. Küçük grup tartışmalarının işe koşulması, E, tüm sınıfa aynı anda uygulanması. Yanıt E. 9. Yerleşik durumlu öğrenme modelinin hangi kurumlarımızda daha çok uygulandığı söylenebilir? A. İlköğretim, B. Genel lise, C. Endüstri Meslek Lisesi, D. Anadolu Lisesi, E. Fen Lisesi. Yanıt C. 10. Beyne dayalı öğrenme modelinin uygulandığı süreçte öğretmen hangi tekniği uzun süre kullanmaktan kaçınmalıdır? A. Soru yanıt, B. Gösteri, C. İşbirlikli öğrenme teknikleri, D. Grup tartışmaları, E. Düz anlatım. Yanıt E. 11. Öğretmenin Türkçe dersinde sıfat örneklerini vermesi, ardından örnek olan ve olmayan durumları sunması, öğrencilerin bu örnekleri açıklamaları ve kendi örneklerini vermeleri, hangi öğretim stratejisinin kullanıldığının işaretleridir? A. Tam öğrenme, B. Sunuş yoluyla öğrenme, C. Araştırma inceleme yoluyla öğrenme, D. Buluş yoluyla öğrenme, E. Tartışma yaklaşımı. Yanıt D. 6. kaset 2. yüzün sonu.